bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 Körler Bölümü @ibb.gov.tr
Behzat Ç. bir Ankara polisiyesi. Her temas iz bırakır. Emrah Serbest. İletişim Yayınları. 6. baskı 2010 İstanbul. Bu kitap 296 sayfadır. Filyot Stüdyosu'nda 6 nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 17 Ocak 2011. Okuyan Levent Filyoz. Arka kapak. Kızılay, Sakarya Caddesi, SSK İş Adı, Dil Tarih, Atakule, Öğrenci Evleri ve Emniyet. Cinayet Masası. Behzatçı, yeni müktesebata uyum sağlayamamış lambur lumbur dişli bir başkomiser. Müzik dinlemez, polis telsizi dinler. Kitap okumaz, gazeteye spor sayfasından başlar. Herhangi bir siyasi görüşü yok. İçimizden birinin üçüncü sayfa haberlerine yansımış hali gibi adı bile tam değil. Birinci amatörde duran topları iyi vuran bir stoperken topçuluğu bırakıp başkalarını tekmelemeye başlamış. Mesela 5 lira için kalbinden adam bıçaklayanları, 13 yaşında kızlara tecavüz eden, namus için en yakın akrabalarını vuranları. Kendi adalet anlayışı bakımından sorun yok. İt uğursuz kimdir belli gibi görünüyor. Ama acaba öyle mi? Behzat Ç'yi ve onun adalet duygusunu da rahatsız eden işler olabiliyor bazen hayatta. At izinin it izine karıştığı bir cinayet. Kim niye öldürsün bu kızı? Hem niye bu şekilde? Siyaset karışmış desek? Garip. Öğrenci alemine, başka alemlere ama asıl polis alemine dikiz atan, entrikası bereketli bir polisiye. İç kapak. Emrah Serbest, 1981 Yalova doğumlu. Uzun sürmüş bir öğrencilik hayatının ardından Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünü bitirdi. Öğrencilik yıllarında Hayvan Dergisi'nin Ankara muhabirliğini yaptı. Bir Gün gazetesi için söyleşiler kaleme aldı. Ankara'da yaşayan Emrah Serbest'in İletişim Yayınları tarafından neşredilmiş 3 kitabı bulunmaktadır. Her Temas İz Bırakır, Son Hafriyat, Erken Kaybedenler. Gökçen'e. Birinci Bölüm. Yeni yıla 45 dakika kalmıştı. Behzat Ç. nöbeti devretmiş Hüseyin'in meyhanesine giderken değdiği yerde çamura dönen berbat bir kar yağıyordu. Hüseyin zahmetsiz dostluğuyla "Gel de iki duble içelim, yeni yıla birlikte girelim" demişti. Arabayı Mithatpaşa Caddesi'nden Sakarya'ya doğru sürerken bir şey unuttuğunu biliyordu. Ne olduğunu o an hatırlayamayacağını da. Yapacağı bir işi mi unutmuştu yoksa bir sözcüğü mü? Bunun ayrımına varsa hatırlaması işten bile değildi. Bu unutulan şey kaygıdan çok bir eksiklik duygusu yaratıyordu. Kaygılanacak olsa gece eve dönüşte bu karda dikmene nasıl çıkacağını düşünürdü. Kaymamak için yavaşlayıp vitesi ikiye aldı. Kalabalığın barlara, birahanelere sığmayıp sokaklara taştığı Sakarya sapmak üzereyken kucağında acayip bir yük taşıyan adamın biri ön kapıda çarptı. Çarpar çarpmaz da hiçbir şey olmamış gibi can havliyle koşmaya devam etti. Dikiz aynasından baktı, adamın peşinden başka biri koşuyordu. Sarhoş kavgasıdır diye düşündü, ayıracak mecali yoktu. Kaçan adamın kucağında taşıdığı yükün 6-7 yaşlarında bir çocuk olduğunu görünce frene basıp dörtlüleri yaktı, hafif kayan araba biraz yan dönerek durdu. Arabadan çıkarken kovalayan adamın elinde parlayan bıçağı gördü. Geç kalmıştı, 30 metre ötedeydiler. Silahını yoklayıp koşmaya başladı. Adamlar Yenişehir Postanesi'nin önünde gözden kaybolmuştu. Yer yer buz tutmuş kaldırımdaki kalabalığın arasında kaymamak için büyük bir çaba sarf ederek olabildiğince hızlı koşuyordu. Omzundan ittiği adamın biri küfretti, dönüp cevap vermedi. Ankara'da yayalar böyledir, acelesi olanın yolunu keserler. Silahını çıkarınca homurtular azaldı, önü biraz açıldı. Gözden kaybettiği iki adamı bir mağazanın önünde gördü. Adamlardan biri iki büklüm olmuş, ard arda inen bıçak darbelerini savuşturmak ister gibi kollarını öne uzatmıştı. Yüzü acıdan kasılmış, ağzından kan gelmişti. Hemen yanlarındaki küçük kız çığlık çığlığa bağırırken bıçak darbeleri adamın kum torbasına inen karnına inmeye devam ediyordu. Behzatçe bıçağa polis diye bağırdı. Soluk soluğaydı. Nabzının boynunda attığını duyuyordu. Silahın emniyetini açıp kurşun sürdü. Nişangah bıçaklayan adamın bacağını görüyordu. Tetikteki parmağı kasılmıştı. Havaya bir el ateş edip silahı tekrar adama doğrulttu. Yakınlarda olayı izleyen bir kadın silah sesi üzerine tiz bir çığlık attı. Bıçaklayan bir an durdu. ''Polis, bıçağı at!'' Adam elindeki bıçakla aptal aptal bakıyordu. Behzatçı yineledi. ''Bıçağı at, polis!'' Adam bıçağı bıraktı. ''Yere yat, yere yat! Yat lan, yat!'' Adam yere yatınca hızla yanına vardı. ''Kafanı kaldırma, sakın kafanı kaldırma!'' Yerdekinin kıpırdar gibi olduğunu görünce ayağının dışıyla öyle bir tekme çıkardı ki adam top olsa kaleciyi de içeri sokardı. Az önce silah sesi üzerine çığlık atan kadın yanındaki adamın kolunu çekiştirdi. ''Gidelim, şahit yazarlar.'' İsmet ilerlemiş yaşına rağmen bütün yaralama ve cinayetlere ilk elden giden cinayet bürosu komiseriydi. Hatta biraz tıptan da anlar, hangi yaralının ölüp cinayet masasına kalacağını iyi tahmin ederdi. Bu yüzden uzun zamandır kendisine Akbaba lakabıyla hitap edilir olmuş, o da bu durumdan fazla rahatsız olmadığı için adının unutulmasına ses çıkarmamıştı. Ellerindeki kanı silen Behzat Ç'ye bir ıslak mendil daha uzattı. ''Sen izine değil miydin bu gece?'' diye sordu. Elini sildiği mendili atıp 216'sını yakan Behzat Ç, ''O da ne?'' dedi. Akbaba güldü. Ardından yüzündeki korkunç ifadeyle sordu. ''Minibüsteki çocuk ölenin kızı mı?''
''Evet.''
''Nereden duymuş?''
''Bıçaklanırken yanındaydı.''
Polis kordonunun arkasındaki meraklı kalabalık yılın son cinayetine bakıyordu. Daha doğrusu cinayetten arda kalanlara. Yakası yırtık, üstü başı kan ve çamur içinde kalmış adam, mağazanın önünde bıçaklandığı yerde sırt üstü yatıyordu. Karnından sızan kan, karın üstünde bir birikinti oluşturmuştu. Behzat Ç kanı durdurmaya çalışmış ama adamın bağırsakları elinde kalınca vazgeçmişti. Akbaba önce adama baktı, sonra da Behzat Ç'nin içtiği 216'ya. İç geçirirken bir tane de bana versene dedi. Bu taksici milleti iyice psikopat olmuş. Kızının yanında babasını bıçaklıyor, sebep neymiş?
Anama küfretti diyor ama tam bilmiyorum. Para tartışması da olabilir.
Suat telsize, ekip göndereyim mi amirim diye sordu.
Yok, biz buradayız. Kim var başka?
Akbaba telsizi alıp, kim olacak ben dedi. Behzat Ç onun ölecek insanların kokusunu aldığı yönündeki efsaneye iyiden iyiye inanır olmuştu.
''Sen ne arıyorsun burada?'' diye sordu.
''Evde canım sıkılıyordu, telsizden duydum.''
''Yılbaşı akşamı telsiz mi dinliyorsun?''
''Ne yapayım, televizyonda bir bok yok. Adamın akrabalarına haber verildi mi?''
Behzat Ç kanı durdurmaya çalışırken adamın cep telefonu çalmıştı.
''Karısı aradı, ben konuştum.''
Kadının çığlıkları hala kulağındaydı.
''Maktulün akrabaları şimdi gelir. Ben taksiciyi alıp gidiyorum. Ambulans gelince adli tıbba gidecek. Keşke sen ambulans şoförü olsaydın.''
Akbaba gülümsedi. Ağzındaki duman 216'dan mı yoksa soğuktan mı çıkıyor belli değildi. Kordonun içine giren bir iki sarhoşu fırçaladı. Saçları beyazlamış, gözleri içine çökmüş, burnunun ucundaki acayip siyil ve kızıla çalan ten rengiyle çok çirkin, korkutucu bir adamdı. Tipini görenler hemen kordon dışına çıktı. Behzat Ç telsizi aldı.
4570 merkez.
Merkez dinliyor amirim.
Şahsı aldım, geliyorum. Olay yerinde Akbaba ile irtibat kurulsun.
Anlaşıldı.
Arabada bekleyen kelepçeli taksiciye doğru yürüdü. Harun'u arabanın yanında görünce,
sen de mi telsizden duydun diye sordu.
Evet. Harun geçen yıl başında izin yapmayan polislerden olduğundan bu gece izinliydi. Genç polisler beraber gidecekleri bara Behzat Ç'yi de çağırmışlar ama o gürültülü yerleri sevmediğinden reddetmişti.
Hadi git elemanlara da söyle ağızlarıyla içsinler.
Ben onların yanından ayrılalı 2 saat oldu.
Harun'un gözleri içkiden kızarmıştı. Behzat Ç kolundan sıkıca tuttu.
Sakın ha dedi, sakın ha.
Harun bu sakın ha'nın anlamını biliyordu.
''Yok amirim, o konuyu kapattım ben.''
İstersen kapatma. Bölümde gerginlik istemiyorum. Sana da torpil geçmem, başka büroya veririm.
Ekip arabasını olay yerinden hızla çıkardı. Tam Kızılay'ın göbeğinde kırmızıya yakalanınca yanında oturan Harun, "Geçelim, boş," dedi. Cevap vermedi. Kırmızı ışığın üstünde 60'tan geriye doğru azalan saniyelere bakarken uzaktan ambulansın ışıkları göründü. Siren sesi meydandaki kalabalığın hep bir ağızdan söylediği şarkıya karışıyordu. Nihayet gelebildiler. Bu sefer cevap vermeme sırası Harun'daydı. Sanki başka bir aleme dalmış gibi ambulansın ışıklarına bakıyordu. Arabanın içindeki sessizlik tedirgin edici bir atmosfer yaratınca Behzatçe arka koltuktaki taksiciye döndü.
''Niye öldürdün adamı?''
''Adama küfretti.''
''Ben kızıyla konuştum, küfretmemiş.''
''Allah belamı versin ki etti komiserim.''
Nihayet kendine gelen Harun kalın sesiyle ''Belalı konuşma lan!'' diye gürleyince taksici sustu. Behzatçı dikiz aynasını düzeltip ''Kavga niye çıktı?'' diye sordu.
''Taksimetreye itiraz etti, parayı eksik verdi.''
''Ne kadar?''
''5 lira.''
''5 lira için mi öldürdün adamı?''
Taksici önüne bakıyordu. Güven Park girişindeki kalabalık ondan geriye doğru saymaya başladı. Havai fişekler atılıyor, meydanda toplanmış insanlar yeni yıla büyük bir hengameyle çığlık çığlığa giriyorlardı. Behzatçı dikiz aynasından kendine baktı. Orada sıradan bir polis gördü. Cinayet Büro Amirliğinde başkomiser, hayata karşı işlenen suçlar uzmanı. Emekliliğine az kalmış, o bu işe başladığında doğan çocuklar, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşa gelmiş, kendi kızı dahil. O da bu arada boşanmış, insan sarrafı olamasa da ceset sarrafı, bu yüzden de biraz melankolik tabiatlı olmuş. Müzik dinlemez, polis telsizi dinler, kitap okumaz, gazeteyi spor sayfasından başlar. İçimizden biri sözü sanki ilk onun için söylenmiş, işte o kadar sıkıcı bir hayatı vardı.
Harun omzuna dokundu. ''Amirim, yeşil yandı.''
Fazla gaz verdiğinden araba yerinden ok gibi fırladı. Cep telefonu çalmaya başlayınca 2 saattir hatırlamaya çalıştığı şey aklına geldi. Kızı Berna'yı aramayı unutmuştu. Bütün gece hissettiği eksiklik duygusu yerini kaygıya bırakıyordu şimdi. Tek eliyle direksiyonu idare edip ısrarla çalmaya devam eden telefonu çıkardı. Arayan Hüseyin'di.
''Nerede kaldın yahu?'' diye sordu hafif sitemkar. ''İşim çıktı.''
Dikiz aynasını düzeltip yoluna devam etti. Vitesi 3'e alırken bir kez daha bu iş dediği işten de kendisinden de nefret ettiğini anladı. 2. Bölüm. Gönül Behzatçı'ya, Behzatçı tavana bakıyordu.
''Aç mısın? Bir şeyler hazırlayayım mı?''
Cevap vermedi. Tavandaki izlerden bir dünya haritası oluşturmaya çalışıyordu. Aylar sonra ilk defa tam gün izin yapmış, kızı Berna'yla buluşamayınca soluğu burada almıştı. Gönül elini Behzatçı'nın çıplak karnında gezdiriyordu. Berna'yı gündüz 5 sefer aramıştı. Duymamasına imkan var mıydı? Nazikçe okşayan el biraz daha aşağıya indi.
''Kalacak mısın?''
Ne zaman kalmıştı ki? Gönül'e baktı, bu soru bir beklentiyi mi dışarı vuruyordu?
''Yok canım, daha neler?'' dedi içinden. ''Ben ve Gönül.''
Karısıyla ayrıldığından beri karşı cinsi olan güveni sarsılmıştı ama Gönül farklıydı. Bunun nasıl bir farklılık olduğunu tam olarak bilmiyor ancak alttan alta seziyordu. Saman alevi gibi parlayıp sönen duygulardan farklı, içten içe yanan, sönmeyen bir hoşgörü. Ona sarıldı, kollarında sıktı biraz. Boynuna dökülen saçlarını okşadı, yataktan kalkıp pantolonunu giydi. Bir haftadır aralıksız yağan kar ağaçların yükünü arttırmış, kaldırımları beyaza boyamıştı. Silecekler cama yapışan karları sağa sola atarken telsizin sesi cızır cızır bir melodi halinde yükseliyordu. Saat gece yarısını çoktan geçmişti. Meclisin önünden Dikmen Caddesi'ne saparken yolların bomboş olduğunun ayrımına vardı. Dışarıda gecenin ayazında nöbet tutan askerlerden başka kimse yoktu.
''Merkez 33-40-45-70'' telsiz aldı. ''45-70 dinliyor merkez.''
''Amirim, Mithat Paşa Caddesi Sakarya girişinde bir intihar olayı var. Bir ekibin intikal etmesi gerek, tamam.''
''Anlaşıldı, tamam.''
Behzatçı telsizle Harun'a ulaştı.
''Duydunuz mu?''
''Duyduk amirim, olay yerine intikal ediyoruz.''
''Yanında kim var?''
''Kim olacak, ben?''
Karşı taraftan duyulan Akbaba'nın sesiydi. Frene basıp sağa çekti. Bir 216 yakıp arabanın dumanlı havasında bir süre kararsız kaldı. Gitmeyebilirdi. Sabah tutanakları okur, tanıklar varsa ifadelerini alırdı. Cinayet bürosunun 64 kişilik kadrosunda aktif olarak 13 kişi çalışıyordu. Bütün Ankara'nın cinayetlerine, yaralamalarına, intiharlarına koşturan 12 adam, bir de kadın. Ekibi 12'şer saatlik mesailer halinde ikiye ayırmıştı. Kendisinin mesai saati yoktu. Çoğunlukla iki olay arasında boş vakti olursa eve gidiyor, telefon açtıklarında geri dönüyordu. Camı açınca soğuk havayla beraber kar kokusu doldu içeri. Balıkçı kazanın yakasını kaldırdı. Her yıl onlarca polis intihar ediyordu. Ya bu da öyleyse? Aklına Sezai geldi. Tanıdığı en dürüst başkomiser intihar ederken bile devletin kurşunu ziyan olmasın diye babasından kalan beylik tabancasını kullanmıştı. 216'yı arabanın küllüğüne bastırıp camı kapattı. İlerideki kavşaktan geri döndü. Ekip amiri Suat bu gece izinliydi ve zaten bu karda dikmene çıkmak da bir şüpheli intihar vakasıyla uğraşmak kadar zor olacaktı. Olay yerine varana kadar arabanın kaymadığı anlarda kafasında tilkiler uçuştu durdu. Berna telefonu açmadıysa aklı nedenleri olabilirdi. Zira bir çocuğu yıllarca ihmal edersen olacağı buydu. Ama hep o galerici cinayeti yüzünden olmuştu. Kafa bırakmıyorlardı ki adamda. Yoksa aramayı neden unutsun? Kredi kartlarından uzak durmalıydı. Yoksa o da bir gün Sezai gibi Meşrutiyet Caddesi'nden Mithatpaşa'ya sapmak üzereyken kan kırmızı bir vosvos hızla geçti yanından. Gözünü bir süre ayıramadı. Berna küçükken kırmızı vosvosları sayıp fal tutardı. Galiba gündüz 99 tane kırmızı vosvos sayıp gece de yatmadan 10 tane yıldız sayarsan dileğin gerçekleşiyormuş. Ne acayip bir fal. Şimdi kimse tutamaz. Kırmızıyı bırak, o kadar vosvos kaldı mı yollarda? Sağ ön lastikten ani bir çarpma sesi gelince frenlere asıldı. Kaldırıma çıkmak üzere olan arabayı zor topladı. İndi ama bir şey göremedi. Ufak bir çarpmaydı. Harun ekip arabasını üstü gazete kağıtlarıyla örtülü şahsın dibine kadar sokmuştu. Olay yerinde çevredeki barlardan kopup gelmiş meraklı bir kalabalık vardı. Aldıkları onca alkole rağmen Akbaba'nın tehditkar bakışları daha fazla yaklaşmalarını engelliyordu. Polis kordonuna var gücüyle koşan bir çocuğun hızıyla yürüdü. Yanına ilk gelen Harun oldu. ''Amirim, sen niye geldin?'' ''Saçma sapan konuşma!'' Harun şaşırdı, elinde bir kimlik tutuyordu. Behzatçı'ya kimliği aldı ama bakmadı. ''Bu arabanın burada işi ne?'' Harun soru dolu gözlerle bakıyordu. Muhtemelen anlamamıştı, sorun da buydu zaten. Cinayet bürosunda herkes çekirdekten yetişiyordu. Olay yeri nedir, orada nasıl hareket edilir hep zamanla öğreniliyordu. ''Doğum gününde intihar etmiş.'' Behzatçı'ya bir Harun'a bir de elindeki kimliğe baktı. Doğum tarihi kısmında 1 Ocak yazıyordu. Kaygıyla karışık bir hüzün duydu. Kızıyla aynı yaştaydı. ''Nüfusa 1 Ocak yazdırmışlardır, sene kaybetmesin diye.'' Harun ''Hayır amirim'' diye yanıtladı. Arkadaşlarıyla doğum günü kutlaması yapıyormuş. İnsan doğum gününde intihar eder mi ya?'' ''Gençleri anlamak zor. Nereden atlamış?'' Harun eliyle önünde durdukları binanın tepesini gösterdi. Burası 2 gün önce taksicinin öldürüldüğü yerin tam karşısıydı. ''Teras bardan, yani teras barın terasından.'' ''Barın sahibi nerede?'' ''Minibüste.'' Behzatçı minibüse yürürken ''Çevredeki esnafa sorun, gürültü patırtı duymuşlar mı?'' dedi. ''Hayalet geldi, araştırıyor.'' Cinayet bürosunun kantarda Behzatçı'dan daha az çeken tek erkek elemanı Hayalet, adam takibinde ve bilgi toplamada çok tecrübeli bir memurdu. Az ötedeki tekel bayisinin önünde durmuş, çevredekilerle sohbet ederken kağıt üzerine alelacele karalanmış bir çöp adamı andırıyordu. Ona da uzun süre önce hayal gücü yüksek birileri Hayalet lakabını takmış. Böylece onun da gerçek ismi Sami ya da Sabri gibi bir şeydi. Çoktan unutulmuştu. Behzatçı cep telefonundan Hayalet'i arayıp ''Olay yerinde misin?'' diye sordu. ''Evet.'' ''Kız neden atlamış?'' ''Bunalımdan herhalde, tam bilmiyorum.'' ''Bir gelişme olsa bana bildir.'' ''Anlaşıldı amirim.'' ''Gelirken de bir 216 al, minibüsün yanındayım.'' Hayalet gözleriyle çevreyi tarayınca görsün diye el salladı. Nasılsa kurumsal hat sayesinde bedava görüşüyorlardı. Böyle muzırlıklar da olmasa hiç çekilmezdi bu cinayet işleri. Minibüsün ön kapısını açıp torpido gözünden naylon eldivenleri aldı. ''Barın sahibi kim?'' Minibüsün içinde ilk dikkati çeken şişman ve gözlüklü adam atıldı. ''Benim komiserim.'' Kafası ne kadar kelse sakalları o kadar gürdü. Bu haliyle saçlarını kazıtmış bir hacıya benziyordu.
İyi, bir yere kaybolma. Seninle daha çok işimiz var.
Tabii komiserim, bizim devlete, polise bugüne kadar bir yanlışımız olmadı.
Onun için söylüyorum zaten.
Minibüsün içinde 4-5 kişi daha vardı. Bir kız ağlıyor, önlerine bakan erkekler kara kara düşünüyordu.
Siz kimsiniz?
Cevap gelmedi.
Siz kimsiniz lan?
Ağlamaktan gözleri şişmiş kız, biz arkadaşlarıyız dedi.
Behzatçı başını sağ olsun deyip kapıyı kapattı. Omzuna bir el dokununca irkilip arkasına döndü. Bir an tanımakta güçlük çektiği bu adam Tem'den Metin'di. Dipnot Tem, terörle mücadele amirliği kısaltılması.
Sen ne arıyorsun burada?
Geçerken uğradım.
Metin'in yüzünde sanki soğuktan donmuş da oraya asılmış gibi duran gevrek bir gülüş vardı. Behzatçı bu laubali ifadeyi pek hayra yormadı.
Betül Gülsoy'un üstündeki gazete kağıtlarını kaldırdı. Yüzünün parçalanmamış kısmından anlaşılan, vücudu gibi yüzünün de biçimli hatlara sahip olduğuydu. Kardaki kan birikintisine baktı. İnsan bu genç yaşta hem de bu kadar güzelken niye intihar eder? O bunları düşünürken kordonun altından eğilerek geçen olay yeri inceleme memuru Sıtkı, koca siyah çantasını yere koymuş ağır hareketlerle açıyordu.
Nihayet gelebildin.
Çantanın ıncık cıncık gözleriyle meşgul olan Sıtkı, yine de 112'den hızlıyım dedi.
112'den yavaş olan var mı?
İtfaiye. Betül'ün başına eğildiler. Behzatçı kızın paltosunun ceplerini yokladı. Sağ cepten bir cep telefonu, sol cepten ikiye katlanmış bir defter kağıdı çıktı. Sayfada 5 noktayla başlayıp biten karakter tahlili yapmaya müsait bir el yazısı vardı.
İntiharın yüceltilecek bir tarafı yok. Yani zamanı gelince kusura bakmayın arkadaşlar, benden bu kadar demesini bilmeli. Shakespeare doğum gününde ölmüş. Ne güzel bir tesadüf. Ölümümden hiç kimse sorumlu değildir. Dolayısıyla herkes de sorumludur diyebiliriz. Evet, benden bu kadar. Çiçek gönderilmemesi rica olunur. Sağlıcakla kalın. İmza Betül.
Aradan yarım saat geçmiş, meraklı kalabalık dağılmış, geriye sadece barın müşterileri kalmıştı.
Harun elindeki kağıt tomarını uzatıp, ''Bardakilerin GBT'si'' dedi.
Dipnot GBT genel bilgi tarama kısaltması. Adli sicil kaydından farklıdır, polis tarafından tutulur.
Teras barın müşterileri soğuktan yerlerinde zıplıyor, muhtemelen kendini aşağıya atan kıza sövüp duruyorlardı. Aralarından zaman zaman şikayet eden homurtular da yükselmiyor değildi. Ama genel olarak her ortalama vatandaş kadar Türk polisine saygılıydılar.
Behzatçı GBT tomarına şöyle bir göz gezdirip, ''Hangisi atmış kızı aşağıya?'' diye sordu.
Harun güldü. ''Bilmiyorum, birinin yaralamadan kaydı var, birinin de narkotikten. İki tane de Tunceli doğumlu var.''
Gecenin ayazı iyiden iyiye hissettiriyordu kendini. 112 ölülere bakmayı pek sevmediğinden çağrılan özel ambulans nihayet gelmişti. Hayalet elindeki paketi sallayarak yaklaştı. Behzatçı dudağının kenarına bir 216 yerleştirince de çakmağıyla yakıp ''Tam biri 10 geçe atlamış'' dedi.
''Nereden biliyorsun?''
''Büfeci söyledi. Biri saati sormuş, ardından bir çığlık duyulmuş. Kız yere çakılmış.''
''Anasına babasına haber verdiniz mi?''
''Kuzeni minibüste.''
Harun, o da doğum günü için buradaymış dedi.
Behzatçı tekrar minibüse döndü, kapıyı açıp kuzeni kim diye sordu. Ellerini başının arasına almış, esmer, iri yarı bir genç başını kaldırdı. Gözleri yaşlıydı.
Benim dedi.
Bu arada barın sahibi, komiserim ben gidebilir miyim diyerek bir çıkış yapmak istedi ama
giremezsin denince sustu. Kuzen sen gel bakalım, biraz konuşalım.
Kuzen minibüsten çıktı. Burunları sivri, siyah rugan çizmeleriyle karları ezdi.
Başın sağ olsun. Sen gördün mü atladığını?
Görmedim.
Başka akrabası var mı Ankara'da?
Yok, babaannesi var.
Neyse, bu saatte arama, yüreğine inmesin. Anası babası nerede?
Urfa'da.
Sabah onları ara. Şimdi ambulans geldi, memur arkadaşlarla beraber. Adli tıbba gideceksiniz. Paran var mı ambulansa verecek?
Üstümde yok.
Sen de öğrenci misin?
Evet.
Behzatçı ters bir durumda cebindeki paranın ambulansa yetip yetmeyeceğini hesapladı. Yetse bile ayın 15'ine daha çok vardı.
Aykut'tan alabilirim, onda vardır. O kim?
Kuzen cevap vermeden önce bir an sustu.
Erkek arkadaşı.
Behzatçı sevindi. Özel ambulansla parasını almadan şuradan şuraya gitmezdi.
Tamam, onda da yoksa beni bul. Senin adın ne?
Yavuz.
Behzat Ç. gözü yaşlı kuzenin omzuna teselli edercesine vurup, "Yarın bir ara cinayet bürosuna uğra, ifadeni ver," dedi. Yavuz minibüse doğru yürüdü. Aykut cebinden çıkardığı parayı Yavuz'a verirken, "Ben de gidebilir miyim komiserim?" diye seslendi. Harun son kalan birkaç kişinin GBT'sini alırken, "Sen akrabası mısın?" diye sordu. "Erkek arkadaşıyım." "Otur yerine." Bu arada bekleyenlerin arasından hayli şişman biri, "Bu soğukta niye bekletiyorsunuz milleti?" diye feveran etti. Demek ki şişmanların az üşüdüğü yönündeki teoride bir zayıflık vardı. Harun "konuşma lan" diyerek adamı susturmak isteyince ortalık hareketlendi. Küçük çaplı bir arbede yaşandı. Behzat Ç.'nin en son istediği şey olay yerinde çıkacak muhtemel bir kavga olduğundan hemen kalabalığın arasına koşup Harun'u uzaklaştırdı. Harun'un halkla ilişkileri bir hayli zayıftı. Yılda bir yarım saat verilen insan hakları semineri yeterli olmuyordu. Başkomiserlere hizmet içi eğitim kapsamında verilen vücut dili derslerinden aklında kaldığı kadarıyla gayet yatıştırıcı hareketler yapmaya çalışıp, "Arkadaşlar 5 dakika daha sabredin, işimizi yapalım, sonra herkes evine gidecek," dedi. Oysa şişman yatışacak gibi değildi. "Ne 5 dakikası kardeşim, 1 saattir burada bekliyoruz," diye bağırınca Behzat Ç. zar zor söktüğü vücut dilini, mecburen katıldığı psikoloji seminerlerinden aklında kalanları bir yana bırakıp normal bir başkomiser gibi çıkıştı. "Tamam kardeşim, sus bakayım sen, sus lan, bak hala konuşuyor." Sağlık görevlileri ve Yavuz Sedye'yi ambulansa yerleştirirken GBT'leri alan Harun yanına geldi. "Diğerlerinin bir kaydı yok, ne yapalım?" dedi. "Barın sahibini bir de beraber eğlendiği arkadaşlarını alın gidin. Ben şu bara bakayım." "Sabıkalıları ne yapalım? Biri narkotik, diğeri yaralama." "Onlar yarın uğrasın. Sıtkı ile Hayalet nerede?" "Kızın atladığı terasa bakıyorlar." "Güzel." Harun koluna girip fısıldadı. "Şu bağıran dombiliyi de alalım mı?" Kalabalığın ortasında omurdanan dombili gözlüklerini çıkarmış, elindeki mendille buğulanmış mercekleri siliyordu. "Yok, patırtı istemiyorum. Milleti bırakın." Harun köşede duran iki esmer adamı gösterip sessizce sordu. "Şunları ne yapalım?" Behzat Ç. barın olduğu binaya girmeden aynı tonda cevap verdi. "Tuncelilileri de bırakın." Bina asansörsüz, basamaklar dikti. En üst kata çıkana kadar iki sefer ışıklar söndü. Betül'ün atladığı yere baktıktan sonra eve gider birkaç saat uyurum diye düşünüyordu. Tam bara girerken kendisinden 15 santim kısa, tıknaz biri hiç oralı olmadan yanından geçti. Dönüp adama baktı, tanıdık değildi. "Bakar mısın?" dedi. Adam "ne var?" diyerek dönünce aynı sertlikle sordu. "Sen kimsin?" "Sana ne lan? Sen kimsin?" Behzat Ç. adamı yakasından tutup boy avantajından da faydalanarak duvara çarptı. Sesleri duyan Hayalet ve Sıtkı da kapının önüne gelmişlerdi. Hemen araya girdiler. Bu arada içeriden siyah pardüsülü, asker görünümlü, saçlarına kır düşmüş bir adam gelip Behzat Ç.'nin yanında durdu. Kimliğini çıkardı, tıknaz adamı gösterip "Teşkilattandır," dedi. Tıknaz adamın derin bir nefes alıp konuşmaya hazırlandığını görünce de onu tek işaretiyle susturdu. "Sen git." Tıknaz başını iki yana sallaya sallaya, dilini diş etlerine vurup çık çık çık sesleri çıkara çıkara sarsak adımlarla merdivenleri inmeye başladı. İçeriden gelen pardüsüsünün eteklerini topladı. "Bu olayda beraber çalışma ihtimalimiz var. Birbirimize yardımcı olmalıyız," dedi. "Olayla alakanız nedir?" Adam gözlerini kısıp bıyıklarını çekiştirdi. Göz göze geldiler. Üslubun teamüllere uymadığı beklenmedik bir soruydu. Binanın ışıkları söndü, bir süre karanlıkta kaldılar. Hayalet otomatı bulup basmasa daha bir hayli sürerdi bu karanlık. Işıklar yandığında Behzat Ç. ve kır saçlı adam gözlerini kaçırmadan birbirlerine bakıyorlardı. Sessizliği "adını duyduk, başarılı bir memursun," diyen adam bozdu. Merdivenleri inerken dönüp "her şeyin bir yeri bir sırası var," diye eklemeyi de ihmal etmedi. Terasa barın içinden görülen tek çıkış vardı. Kartpostallık bir manzaraydı. Ağır ağır yağan kar Sakarya'nın ışıklarında sıcak tonlardan oluşmuş bir renk cümbüşü yaratıyordu. Yüzünü atkıyla sarmış bir adam çöplerden bira kutuları topluyor, halay çeker gibi kol kola girmiş sarhoşlar soğuğu aldırmadan ağır çekenin tarafına yıkılarak düşe kalkı yürüyorlardı. Sıtkı'nın iz bulmak için incelediği terasın parmaklıkları 1 metreden biraz yüksekti. Behzat Ç. sadece Hayalet'in duyabileceği bir sesle "ne işleri varmış burada?" diye sordu. "Kim bilir?" "Temden Metin de aşağıdaydı, geçerken uğramış." Hayalet'in yüzündeki kurnaz tebessümü gören Behzatçı ona yakın bir ifadeyle güldü. Erkekler tuvaletinde gazete kağıdına sarılmış, Kaptagon adı verilen uyuşturucu hapları bulduğunda da yüzünde aynı tebessüm vardı. Ancak kadınlar tuvaletinde sifonun içine gizlenmiş bir silah bulduğunda ve o silaha bir de susturucunun takılı olduğunu gördüğünde yüzündeki kendinden emin tebessüm kayboldu. Eve gitmekten vazgeçti.